bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Altın Kitaplar Yayın Evi 1. basım Kasım 2004, 5. basım Nisan 2008 Özgün adı Birds Without Wings Türkçe'ye çeviren Bahar Öcal Düzgören Bu kitap 655 sayfadır. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Kasım 2009. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Kanatsız kuşlar büyüsü bozulan bir coğrafyada kendini yeniden var etmeye çalışan Türk ulusunun ve onun büyük önderi Mustafa Kemal'in sıra dışı öyküsüdür. Bernier'in en iyi romanı, Çanakkale Savaşı'nı Türklerin bakış açısından anlatırken, siperlerde yaşanan insanlık dışı koşulları ve acımasızlığı dile getiriyor. The Seattle Times. Ölmeden önce bu romanı mutlaka okuyun. Böyle önemli, güzel ve sıcak bir romanı okumamak büyük bir kayıp. The Globe and Mail. Harika, soluk kesici, yürek yaralayıcı olduğu kadar pırıl pırıl görkemli bir roman. Bernier, aşk için ödenen korkunç bedeli, politika ve savaşı büyük bir ustalıkla inceliyor. Olağanüstü bir öykücü. The Miami Herald. Esprili, dokunaklı bir öyküyü dile getiren muhteşem, şiirsel, olağanüstü şaşırtıcı bir roman. Louis de Bernier'in duygusal yazım stili bu kitabın her sayfasından kuş cıvıltıları yankılatıyor. Kanatsız kuşlar bir toplumu oluşturan insanların yaşamlarına anlam veren sevgilerini, ruhlarını, yitirdikleri ümitlerini anlatıyor. Her bakımdan muhteşem bir kitap. The Irish Times. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini ve modern Türkiye'nin doğuşunu, tarihsel değişimin eski bahçe halkını nasıl etkilediğini dile getiriyor. Newsday. Bir edebiyat şaheseri, Louis de Bernier çağımızın Leo Tolstoy'u, Seattle Post, Intelligence. İç kapak, Güneybatı Anadolu'nun küçük bir kasabasında Müslüman ve Hristiyan toplumu yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Kasabada süre gelen gizli kara sevdalar, farklı inançlardaki iki din adamının bakış açıları, birbirine karışmış ve kaynaşmış iki toplumun ilginç karakterleri, Anadolu'nun bu kıyısını dünyanın birçok yerinden ayırmaktadır. Ne var ki kısa bir süre sonra o büyü bozulur. Savaş korkunç yüzünü din ve milliyetçilik uğruna işlenen katliamlarla gösterir. Artık açlık ve düşmanlık ortalıkta kol gezmektedir. Ve bu küçük kasabanın dışında askeri dehası ve akıl almaz cesaretiyle ülkenin kaderini hayalinde yaşattığı biçimde yeniden çizen bir Mustafa Kemal vardır. Zamanımızın en iyi ve en sevilen yazarlarından olan Louis de Bernier, Kanatsız Kuşlar'daki destansı anlatımı ve derinden etkileyen temalarıyla geçmişimize muhteşem bir yolculuk yaptırıyor. Louis de Bernier Louis de Bernier ilk üç romanı Don Emmanuel's'in Alt Tarafları, 1991 yılında Avrasya bölgesinde en iyi ilk roman dalında Commonwealth Yazarlar Ödülünü kazanmıştır. Bay Vivo ve Kokain Kralı ile 1992'de Avrasya bölgesinde en iyi kitap dalında Commonwealth Yazarlar Ödülünü kazanmıştır. Yazar The Troublesome Offspring of Cardinal Guzman eseriyle 1993 yılında Granta tarafından en iyi 20 genç İngiliz romancısından biri seçilmiştir. 1995'te Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini adlı eseriyle en iyi roman dalında Commonwealth Yazarlar Ödülünü kazanmıştır. Bu kitap kapsadığı zaman dilimi içindeki olayların genel tablosu çerçevesinde sayısız ölüm yürüyüşünün, iltica hareketinin, zulüm ve imha kampanyasının ve nüfus mübadelesinin kurbanı olmuş her milletten milyonlarca sivilin mutsuz anısına ithaf edilmiştir. Daha şahsi anlamda ise Kraliyet Deniz Tümeni Nelson taburu mensuplarından Gelibolu'da ağır yaralanmış ve bu romanın araştırma bölümünde adımlarını izlemiş olduğum anne tarafından dedem Arthur Kenneth Smiddles'ı adanmıştır. Manet in pectus domesticum. Kedi yalıyordu açık temeke kutuyu. Saatler ve saatlerdir. Bilmeden içtiğinin kendi kanı olduğunu. Spiros Kyriazopoulos. 1. Bölüm. Çömlekçi İskender'in ön sözü. Geride kalanlar kendi kendilerine İbrahim'in neden delirdiğini sorup durdu. Sorunun cevabını tek bilen benim ama ben de hep suskun kaldım. Çünkü İbrahim hem kederine hürmet veya ayrıca ifade ettiği gibi hem de işlediği suç dolayısıyla kendisine merhamet etmem için yalvarmıştı bana. Şimdi o delirmiş, güneş kayaların üstündeki kanı silip götüren yağmuru çoktan kurutmuş ve güzelim Filotei'yi hatırlayan hemen hemen kimse kalmamış olduğundan bana öyle geliyor ki gerçekler artık bilinirse herhangi biri ihanete uğramış olmayacak. Burada o kadar çok kan aktı ki geriye dönüp baktığı zaman insana inanılır gibi gelmiyor artık. Ve ben tatlı huylu Hristiyan, kendini beğenmiş ve güzeller güzeli Filotei'nin başına gelmiş olan son talihsizliği anlatırsam bu çok da büyük bir mesele yaratmayacak. Hayatta öyle bir an geliyor ki yaşamayı başaranların her biri kendisini ölmeyi unutmuş bir hortlak gibi hissetmeye başlıyor ve şurası da kesin ki gençlikte çoğumuz daha keyifliymişiz. Anlaşılan ihtiyarlık insanın yüreğini kendi üstüne doğru katlıyor. Kimimiz geçmişe ilişkin düşler kurarak yapayalnız yürüyüp gidiyoruz yolumuzda ve kimimiz de güneşin altında ayakta kalmanın sırrını yitirmiş olduğumuzu fark ediyoruz. Pek çoğumuz için gelecek düşüncesi iyimserden ziyade tedirgin olmamız için gerekçe yaratıyor ve tek dileğimiz yaşantılarımızın keskin köşelerini yumuşatacak uzun bir uyku oluyor. Bu usancı şahsen ben de hissediyorum. Bizler esasında ağırbaşlı insanlarız. Hristiyanlar hala aramızdayken aşağı yukarı her gün bir azizin yortusu olduğundan olsa gerek hayat çok daha şendi. Görünüşte pek bir şey yapılmazdı ama şenlikleri hiçbir şey değilse bile bulaşıcıydı. Bizim dinimiz bizi ciddileştirir, düşünceli, ağırbaşlı ve melankolik bir hale getirirken onlarınki bu kadar disiplin gerektirmiyor. Belki bunun şarapla bir ilgisi vardı. Şarap onlar için kıymetli ve kutsal bir şeyken, Peygamber Efendimiz yasaklamış olduğundan bizde şarabın verdiği zevke hep acı karışırdı. Huzur içinde yatsın ama ben Peygamber Efendimiz keşke öteki türlü bir karar verseydi diye çok dilemişimdir. Biz de içiyoruz ama biz içtiğimizde kendimizi sevmiyoruz. Bazen kendi Hristiyanlarımızla birlikte içerdik ve onların o taşkın ruh hallerini, hani insan tüyleri diken diken eden gece havasından nasıl sıtma kaparsa aynen öyle kapardık. Ama şimdi kendi kendimize kaldık ya, bu yarı yarıya boşalmış kasabanın taşından toprağından hüzün sızıyor artık. Deli İbrahim gençliğinde en neşeli insanlarımızdan biriydi bizim. Doğduğu andan itibaren dudaklarının köşesinde bir gülücük olduğu söylenirdi. Ve çocukluğunun ilk yıllarından itibaren yerli yersiz lafa karışıp uygunsuz şeyler söyleme konusunda uzman olmuştu. Daha açık konuşmak gerekirse bir keçinin çeşitli ruh hallerini dile getiren yorumlarını aynen taklit eden kusursuz bir meleme repertuarı vardı. Sevinen bir keçi, oğlağını arayan bir keçi, protestocu keçi, aç olan bir keçi, zihni karışmış bir keçi, hep aynı şeyleri yapan bir keçi. Ancak en ünlüsü söyleyecek hiçbir şeyi olmayan keçi melemesiydi. Bu meleme aptallığın, boş kafalılığın, budalalığın ve zararsızlığın mükemmel bir parodisiydi. Eğer neye benzediğini öğrenmek istiyorsanız eski mezarlıktan geçip yukarıya kireç kuyusunun oraya çıkın. Artık aklı hiç başında olmasa da Deli İbrahim hala oradaki otlakta keçileri gözetiyor. O kocaman köpeği konusunda dikkatli olmalısınız. Deli İbrahim'in herhangi bir şey yapmasına gerek bırakmaksızın her keçiyi sahibine geri götüren duyarlı bir hayvandır. Ama bir yandan da kokusunu ta uzaktan aldığı herhangi bir yabancıya diş göstermeye eğilimli bir köpektir. İbrahim'i orada bulamazsanız o zaman kaval sesine kulak verin ve o sesi izleyin. O kadar hüzünlü çalar ki siz de olduğunuz yerde kala kalır ve yas tutmaya başlarsınız. Artık kendisi melemiyor ama hala o çalıdan o çalıya gezinen keçileri dinliyor ve söyleyecek sözü olmayan keçi melemesini de eğer az beklerseniz kulaklarınızla duyarsınız. İbrahim bunu bir görüşmenin orta yerinde veya bir törenin ciddi bir anında birdenbire yapardı ve küçük bir oğlanken de babası onu bu yüzden dövüp dururdu. Bir gün kanunla ilgili bitmez tükenmez bir görüşünü açıklayan, ki bu alışkanlıklarından bir tanesiydi, mekanı cennet olsun, İmam Abdülhamit Hoca'nın dahi sözünü kesmişti. Meydanda çınar ağaçlarının altında ihtiyarların oturduğu yerde olmuştu bu olay. Herkes sessizce ve saygıyla dinlemekteyken İbrahim ağaçlardan birinin arkasından emekleyerek çıkmış, 8 yaşında kadardı ve aniden melemişti. Önce insanı serseme çeviren bir sessizlik olmuş, sonra İbrahim kıkırdayarak kaçmıştı. Erkekler birbirlerine bakmışlar, İbrahim'in babası yüzü öfkeden ve utançtan kızarmış bir halde ayağa fırlamıştı. Ancak Abdülhamit böyle bir saldırı yüzünden endişelenmesini gereksiz kılan doğal bir vakara sahip, iyi huylu bir adamdı da bir elini ötekinin kol ağzına koyup "Çocuğa vurma" demişti. "Ben de meleyip duruyordum, halbuki şimdi bir başkasının da konuşma fırsatı olacak." İbrahim'in babasına Kırık Burun Ali denirdi. Adamlar imamın böyle bir saygısızlığa gösterdiği hoşgörüye şaşmışlarsa da onun oğlanın saygısızlığında Allah vergisi bir şeyler var diye düşündüğü söylentisi yayılmış. Böylece o andan itibaren İbrahim'in yaramazlığı hayatın sıradan risklerinden biri olarak kabul edilir olmuştu. O günlerde İbrahim benim oğlanın kara tavuğun arkadaşlarından biriydi ve kesinlikle söyleyebilirim ki hiç de deli değildi. Yalnızca Allah tarafından gülünç bir biçimde tasarlanmıştı. Şimdi düşünüyorum da onu bu haliyle görmek istiyorsanız mezarların oradan yukarı çıkmanız gerekmiyor. Koca köpek gece için keçilerle birlikte onu da eve geri getirene kadar bekleyin. Deli İbrahim her keçinin adını bilir ama bunun dışında kafası kiraya verilesiye boştur. Derler ki deliye her gün bayrammış ama ayrıca deliliğin 70 kapısı olduğunu da söylerler. Bu kasabanın duvarlar üstüne oturup da kendi kendilerine gülen ya da dellenen budalaların da anlaşılacağı gibi delilerden çoğunun mutlu olduğu doğrudur. Ama ben İbrahim'in geçtiği kapının zaptı mümkün olmayan acı kapısı olduğunu ve zihninin bir keder çavlanı olarak kaldığını biliyorum. Geçtiğimiz o günlerde Yunan'la savaş yüzünden nefretten çoğumuz delirmiştik. Ama bütün namusum üstüne yemin ederek söylüyorum ki İbrahim aramızda zihni aşktan bulanmış olan tek kişidir. İbrahim kendini suçluyordu ve eğer ben Filoteyn'in erkek kardeşlerinden ya da diğer akrabalarından biri olsaydım sürgünden geri gelip onu öldürmek zorunda kalırdım. Ancak tuhaf olan şu ki bu koca dünyada başka şeyler olmamış olsa Filoteye de hiçbir şey olmazdı. O yüzdendir ki benim fikrimce suç yalnızca İbrahim'de değil, başka yerlerdeki kana susamışların ve hırslıların yanı sıra buralarda yaşamış olan hepimizde. O günlerde daha önce hayatımıza hiç girmemiş olan bir sürü başka ülkeyi duyar olmuştuk. Hızlı bir öğrenimde ve çoğumuzun kafası hala karışıktı. Biz kendi Hristiyanlarımızı çoğu zaman iş olsun diye tıpkı onların bizim için kullandıkları küçültücü sıfatlara benzer sıfat kullanarak ve mutlaka bir gülümseme eşliğinde köpekler ya da imansızlar diye anardık. Ama onlara zaman zaman Rum veya Yunan dendiğini de biliyorduk. Onlarsa bizim kendimizi Osmanlı diye tanımladığımız zamanlarda hakaret olsun diye bize Türk derlerdi. Ardından bizim gerçekten de Türk olduğumuz ortaya çıktı ve bizler tıpkı başlangıçta sıksa da sonradan ayağa alışıp fazlasıyla şık görünen yeni papuçlarla övünür gibi bununla da övünür olduk. Durum böyleyken bir gün Yunanistan denen bir ülkenin gerçekten var olduğunu, bizim memleketimize sahip çıkmak istediğini ve bizi ortadan kaldırıp ülkemizi elimizden almak istediğini keşfettik. Daha eski savaşlardan ötürü Ruslardan haberimiz vardı ama bu İtalyanlar da kimdi? Bu öteki Frankler kimdi? Birdenbire kendilerine Alman denen bir halktan ve kendilerine Fransız denilen bir halktan ve bizim haberimiz olmaksızın dünyanın yarısına hükmetmekte olan Britanya diye bir yerden bahsedildiğini işittik. Ama bunların dert ve açlık çekelim, kan dökelim, onca ağıt yakalım diye neden bizi seçip buraya geldikleri, bizlerle neden oynadıkları ve huzurlu hayatımızı niye şehit ettikleri bize asla açıklanmadı. Ben bu Frankleri suçluyorum ve muhtemelen adlarını asla bilemeyeceğim yetkilileri ve paşaları suçluyorum. Ve her iki inancın din adamlarını suçluyorum. Ve askerlerine kurtlar gibi davranma izni vermiş ve onlara bunun gerekli ve asil bir iş olduğunu söylemiş olan herkesi suçluyorum. Oğlum kara tavuğa kazara yapmış olduklarım yüzünden kendi dar ölçülerim içinde ben de bu kurtlardan biri sayılırım. Ve şimdi utancımdan yanıp tükeniyorum. O uzun savaş yılları boyunca burada yüreğinde nefret kaynatmayı, komşusuna ihanet etmeyi, kadınları kirletmeyi, çalmayı ve başkasının malına mülküne el koymayı, şeytanın işini yaparken Allah'ın adını anmayı, kendi kendine öfkeyle oturup kalkmayı ve çocuklara dahi haksızlık etmeyi öğrenen çok fazla insan oldu. Yapılanların pek çoğu benzeri canavarlıkların öcünü almaktan ibaret işlerdi. Ama ben artık diyorum ki, suç samur kürkte olsa ve yerde boyumca kar olsa o kürkü giyeceğime donayım daha iyi. Ancak bir tek kendimle iktidar sahiplerini veya yoldaşım Anadolu insanını ya da zalim Yunan'ı suçluyor da değilim. Kötü kaderi de suçluyorum. Alın yazısı birkaç kişinin yüzüne gülüyorsa da çoğunu rezil ediyor ve sonuç itibariyle nerede yetişmiş olursa olsun değirmene gelen her bir buğday tanesi gibi her koyun da kasabın kancasına kendi bacağından asılıyor. Ne idüğü belirsiz bu yerde bir Hristiyan genç kızın kazara nasıl öldüğünü anlatmamı istediğiniz zaman Mustafa Kemal gibi büyük bir adamın, benim gibi küçük adamların hikayesini de duymanız, ayrıca ayaklanmaların ve savaşların hikayesini de duymanızın gerekliliği de gerçekten tuhaf. Tıpkı bizlerde doğal bir sapkınlık olduğu gibi kaderin doğasında da doğal bir sapkınlık var sanki. Bazen Allah'ın uyuduğu veya gözlerini dinlendirdiği zamanlar mı var? Yoksa ilahi bir sapkınlık da mı söz konusu diye merak ediyorum. Bir adamın günün birinde bir nehirde insanların asırlar boyu güvenle geçmiş oldukları, bir sığlıkla oluşuvermiş, daha önce olmayan derin bir oyuk yüzünden niye boğulduğunu kim bilebilir? Bencilce bir açıdan zulmün ve mantıksızlığın anısı bir yana bırakılırsa, bende iz bırakanın ve canımı yakanın en gözde oğlum kara tavuğun yaralanmasının acısı olduğunu söylememe müsaade edin. Kendi acılluğum yüzünden bizzat sebep olduğum ve burnu kanamadan savaşın 8 yılını atlatmayı becermişken meydana geldiği için yaralanmasının yordamı bana hep acı verecek. İbrahim gibi delirmemiş olmam şaşırtıcı. Oğlumu hep doğrucu duası, büyük sadakati ve kusursuz mizah duygusuyla düşünüyorum ve bir çömlekçi olarak izimden gelemediği halde hayatını idame ettirmek için şerefli bir yol bulmuş olmasıyla iftihar ediyorum. Buralarda yaşamış olan Hristiyanlar olmayınca daha iyi olduğumuzu söyleyen çok kişi var. Ama bana kalırsa ben kasabamın eski yaşantısını özlüyorum. Hristiyanları da özlüyorum. Onlar olmadığında hayatımızda pek çeşitlenme olmuyor ve başkalarına bakıp kendimizi görmeyi unutuyoruz. Ayrıca İsa'nın annesi Meryem'in ikonasını da yanlarında götürmüş olduklarından şansımızın eskisine oranla daha az olduğunu düşünenler de var. Ben bir çömlekçiyim ama aynı zamanda vecizeler uyduran biri olarak da nam salmışımdır. Hristiyanlar buradayken daha kaygısız vecizeler uydurmuş olduğuma ama onlar gittikten sonra ağırbaşlı vecizeler uydurduğuma dikkat ettim. O girdaplı zamanlardan bu yana dünya ataların aldığı yaraların çocuklarda kanadığını tekrar tekrar öğrendi. Herhangi bir kimsenin bir gün gelip de affedilip affedilmeyeceğini ya da verilmiş olan zararın bir gün giderilip giderilmeyeceğini bilmiyorum. Ama bu kadarı yeter. Hikaye başlıyor ve tokadı kendi suratına çakan gözyaşlarını dışa akıtmamalı. İkinci bölüm. Çömlekçi İskender Filotei'nin doğumunu hatırlıyor. İmam Filotei'yi doğduğu gün ziyaret etmişti ki bu doğum Peygamber Efendimiz'in Medine'den ayrılışının 1318. yılında yazın ilk günlerinde gerçekleşmişti. Ve bu da Hristiyan takviminde eğer yanlış hesaplamıyorsam 1900 yılına denk düşüyordu. Filotei kasabanın büyük güzelliğiydi ve bu güzellik kendisine sağladığı yararlardan çok daha fazla zorluk yarattı. Bazen bana öyle geliyor ki Allah sadece kadersiz olmasını istediklerine aşırı güzellik ihsan ediyor. Öyle zannediyorum ki olağanüstü bir doğum olmuştu. Anne en azından bir hafta süreyle üstüne Kur'an'dan ayetler işlenmiş ve fazladan bir güvenlik önlemi olarak içine de ayetler batırılmış bir kaseden içmişti suyunu ve göbeğinin üstünde bir haçla uyumuştu. Buna ilaveten Mihrimah Efendimi getirmesi için tam zamanında bir kadın gönderilmişti. Mihrimah Efendim o günlerde bizim ebemizdi ve doğurtma sanatında kimseler onun kadar derinlemesine ustalaşmış değildi. Hani öyle denir ya, kendisi belli bir yaştaydı, uzun ve şişmandı, dudaklarının üstü tüylüydü ve anası, büyük anaları ta zamanın başlangıcından bu yana bizim ebelerimiz ola gelmişlerdi. Şükür onlara ki hepimiz sağ salim dünyaya vasıl olmuştuk. Mihrimah efendim kurmay heyeti ve doğum iskemlesini taşıyan iki yardımcısıyla birlikte kasabada zuhur etti mi doğumun yakın olduğunu daima bilirdik. Bizzat ben de bu iskemlede doğmuştum. Kendi çocuklarım da öyle oldu. Ve Allah izin verirse herhalde daha binlerce yıl başkaları da doğacak. İskemle hayırlı ceviz ağacından yapılmıştı ve binlerce kadının baldırlarıyla cilalanmış olduğu halde oturağının çerçevesi pek sağlamdı. Birçok erkek o çerçevenin neler neler görmüş olduğuna dair kaba şakalar yapardı. Doğum ağrısı çeken bir kadın şaşırtıcı bir müstehcen sözcük bilgisine sahip olduğunu kanıtlayıp erkek kuvveti kazandığından iskemlenin güçlü kolları vardı. Filotheyi, güney rüzgarı Arabistan'dan şehvet yüklü düşünceler ve uykusuzluk illeti taşıdığı bir sıra geldi dünyaya. Bunu hatırlıyorum. Çünkü kısmen yer yataklarıyla divanlarda serilmiş yatan karımın ve çocuklarımın huzursuzluğu yüzünden, kısmen de dışarıdaki köpekler, Filotheyi'nin anası tarafından kopartılan feryatlarla uyumlu bir uluma tutturmuş olduklarından şahsen ben de uyuyamamıştım. Avluda bile pelerinime sarılıp uyumadan uzandığım yerden yıldızlara bakmış ve böylece sonunda evlerin arasında dolaşmaya karar vermiştim. Öyle bir geceydi ki her şeyin gerektiği gibi olduğu köşelerde bile bir karmaşa hüküm sürüyor gibiydi. Cehennemden yükselmiş bir ruh da kasabada dolaşıyormuşçasına havada bir kötülük hissetmiştim. Buralarda yükümlülüklerini yerine getirmeksizin ölen pek çok insan vardır. Öyle etkisizce sürüklenip duran gölgeler gibidirler. Doğum seslerinin geldiği yöne doğru yürümekten alamamıştım kendimi ve bir kase zeytinyağının içinde yüzmekte olan bir fitilin pis kokulu ışığında gözü dönmüşçesine yazı yazmakta olan Hristiyan baş öğretmen Leonidas Efendi'nin penceresinin önünden geçmiştim. Bu öğretmen kötü bir kişiydi, belayı çağırıyordu. O günlerde hepimiz Türkçe konuşuyorduk ama yazı yazmayı bilenler bunu Yunan harfleriyle yapıyordu. Ne var ki bu Leonidas, Hristiyanların Türkçe değil Yunanca konuşmaları gerektiğini söyleyerek yaygara edip kampanya yürütenlerden biriydi. Çocukları Yunan dilini öğrenmeye zorluyordu ki bu onlar için çakıl taşı çiğnemek gibi bir şeydi. Ve Osmanlı'nın memleketi Yunan'ın elinden nasıl aldığına ve bu memleketin hakça kendilerine ait olduğuna dair öyküler anlatarak kızgınlığı körüklüyordu. Bu yerin bir zamanlar Likyalılar denen bir halka ait olduğunun ve Yunanlıların burayı onların elinden aldığını söylendiğini duymuştum. O halde bu öğretmen çocuklara neden bütün memleketin başından beri çalıntı olduğunu anlatmıyordu? Neden haydi Likyalıları bulup topraklarını onlara geri verelim demiyordu? O baş öğretmen var ya, hani şu dumanı tüten yağın üstüne su atıp kendileri gibi başkalarını da yakan insanlara benziyordu. Bu bana anormal irilikte boynuzları olan bir öküze sahip olan Nasreddin Hoca'nın hikayesini hatırlatıyor. Hoca tahta çıkmış gibi olacağından hep bu boynuzların arasına oturmak istermiş de bunu yapmaktan kaçınırmış. Sonunda bir gün hayvan otlakta dinlenmekteyken hissettiği çekime direnememiş ve karısını boynuzlara tırmanması için kendisine yardım etmeye ikna etmiş. Öküz ayağa kalkmış ve hocayı havaya fırlatmış ve hoca talihsiz karısının üstüne sert bir iniş yaptığından ikisi de yaralanmışlar. Bunun üzerine hoca karısına, ''Kadın, kadın, işte böyle, bazen benim arzularım yüzünden ikimiz birden acı çekmek zorundayız.'' demiş. Baş belası olması dışında bu baş öğretmen cılız bir şeydi. Smirnalıydı, yani İzmirliydi ve dolayısıyla içimizden biri değildi. Gözlük takardı, bir takım havalara girerdi ve kendine asla bir karı almamıştı. Ama ben Filotei meselesine geri dönmeliyim. Öyle olmuştu ki çığlıklar sona erip de doğum gerçekleştiğinde bir sürü meraklıyla birlikte ben de doğum evinin önündeydim. Göbek bağını keser ve bütün sesiyle ''Aziz Allah, Aziz Allah, Aziz Allah'' diye bağırırken Mihrimar Efendimin sesindeki zafer edasını ve rahatlamayı hissetmiştik. İlk başta dişi bebeklere Adem'le birlikte cennette bulunan ilk kadının adının verilmesi bizde adetti. Ve dolayısıyla Mihrimah Efendimin çocuğa Havva adını verdiğini duyunca bebeğin kız olduğunu anlamıştık. Kimilerinin dediği gibi tarlada çapa yapmak için fazladan bir el. Mihrimah Efendim olanca sesiyle haykırdığı anda gecenin de tepeden tırnağa değiştiğine yemin ederim. Köpekler ulumayı bırakmış, ay bulutların arasından yüzünü göstermişti. Havaya safranla tütsü kokusu sinmiş ve gündüz ihtiyarların oturduğu meydandaki çınar ağacında bir bülbül şakımaya başlamıştı. Bu yeni hayat böylesine güzel başladığı için halimden memnundum. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki doğan her şeyin ölmeye doğduğunu düşünmekten de kendimi alamıyordum. adı Charitos olan baba rahat bir nefes almak için evden çıktığında orada öylece dikilmiş yeni doğmuş olan bu insanın ne kadar yaşayacağını ve nasıl öleceğini düşünmekteydim. Charitos'a yaklaşıp omzunu okşayarak kendim içmek için sarmış olduğum bir sigarayı ona ikram ettim. Kav kutumu eline tutuşturarak "Selamün aleyküm" dedim. Ve "Aleyküm selam" diyerek ekledi. "Bugüne dek gördüğüm en sevimli bebek." "Bu sorun çıkartacak" dedim. "Kadınlar her tarafta İnciller, Kur'anlar ve mavi boncuklar ve sarımsak demetleri asıyorlar" dedi. Charitos dudağında çarpık bir gülümsemeyle. "Yine de sorun çıkmasını bekliyorum. Nazar değmesin." "Allah bizi nazardan sakınsın" dedim. Ardından müezzin gün ışığında ezanı okuduktan ve herkes namazını kıldıktan sonra Filotei'nin baba evinden bir taşın bir su birikintisine atılmasıyla meydana gelen dalgalanma gibi bir söylentidir yayılmaya başladı ve kısa sürede bebeği görmek, armağanlar getirmek ve anaya mutlu bir geçmiş olsun dilemek, aynı zamanda çocuğun duyulmuş güzelliğine hayran olmak için orada toplanmış olan bir başka meraklı kalabalığı oluştu. Bu kasaba kuyu başında ve birbirlerinin evinde dedikodu değiş tokuş eden kadınlar ve aynı şeyi kahvehanelerde yapan erkekler sayesinde herkesin diğer herkesin işine karıştığı kasabalardan biriydi. Filotei'nin ailesi Hristiyan'dı ama o vakitler ilişkilerimiz iyiydi. Göbekleri rakıyla ve şeytanla şişmiş, öfkesi burnunda birkaç kişinin yüksek perdeden atıp tutmaları dışında uyum içinde bir arada yaşıyorduk. Dolayısıyla her çeşit insanın daha gözü açılmadan bir efsane haline gelmeye başlamış olan bu çocuğa bir göz atma umuduyla kahve, lokum, yeni bahar ve tütün gibi küçük hediyeler getirerek o evin kapısını çalmış olmasında şaşıracak hiçbir şey yok. Hepimiz annenin feryatlarına bakarak özellikle kolay bir doğum olmadığını anlamıştık. Ama öyle olsa bile selamlıkla daha şimdiden süslü bir yatak hazırlanmıştı ve sırtı yastıklarla desteklenmiş olan anne, Polikseni küçük parmağını geçici bir meme emme isteğine karşı avutmak için bebeğin ağzında tutarken gülümsüyordu. En iyi elbiselerimi giymiş, altın bir lira ile karımın elleriyle rendelemiş olduğu bergamut kabuğuyla tatlandırılmış biraz çay getirmiştim. Çocuğu hakkını vererek incelemiş, şerbetimi içmiş ve onca endişe yüklü berbat gecenin ardından artık bütünüyle yorgun olan baba Charitos'la birkaç hoşbeş daha etmiştim. Bir kadının böylesine bir cehennemden geçip de sonrasında nasıl olup da bundan hoşnut olduğunu bir kere daha merak ederek "Allah anasının sütünü gani kılsın" demiştim. Charitos çocuğa Filotei adını vereceğiz dedi. "Manası?" "Rumca" diye cevap verdi Charitos ve öyle sanıyorum ki Allah'ın sevdiği veya Allah sever ya da bunun gibi bir anlama geliyor. Her neyse güzel bir ad ve anamı yad etmek için koyuyorum bu adı. "Rumcayı çok derinlemesine bilen öğretmene Leonidas Efendi'ye sormalısın" dedim. "O sana bu adın ne manaya geldiğini söyler." "Yok, papaza soracağım" diye beyan etti. Tıpkı benim gibi bir elma derlemeyi bile bilmeyen çökük omuzlu kitap kurtlarına ayıracak zamanı olmayan Charitos. "İskender Efendi, bana bir iyilik yapabilir misiniz? Bir çaput alıp onu benim için Kızılçam'a bağlayabilir misiniz?" Yorgun gözlerini bana çeviren Charitos bütün ciddiyetiyle sordu bunu. "Sizin için bir dilek tutmamı mı istiyorsunuz?" "Evet, bu benim çocuk." Başını bebekten tarafa eğdi. "Bu kadar sevimli bir çocuğun sorun yaratacağını söylemekle pek iyi etmediniz. İnşallah şeytan sizi işitmemiştir de olmadık bir takım fikirlere kapılmaz. Mamafih doğruyu söylemek gerekirse şahsen benim de endişelerim var. Lütfen huzur bulmama yardımcı olun. Gidin de Kızılçam'a bir çaput bağlayın ve çocuğuma kolay bir hayat dileyin." "Charitos Efendi, elbette yaparım. İki tane çaput bağlarım ve aynı dileği iki kere dilerim. Ama önce çocuğu bir iyice görmeliyim." Polikseni başındaki örtüyü kenara çekip bebek Filotei'yi gösterdi ve ben dedim ki, "Gerçekten de çok güzel." Buna rağmen şunu da söylemeliyim ki bebeklerin çirkin ya da güzel olması ya da tıpkı babalarına veya halalarına benziyor olması yanlış yolda olan insanlar tarafından uydurulan sıkıcı bir yalan. Bütün bebekler birbirine benziyorlar ve bana kalırsa bu özel bebek de fazlasıyla bebeğe benzer bir bebekti. Benim de çocuklarım olmuştu ve ben ışığa ilk çıktıklarında hepsinin de başka hiçbir şeye veya hiç kimseye değil bir bebeğe benzer oldukları haricinde hangisinin neye benzediğini hatırlamıyordum. Tam da ben tıpatıp bir bebeğe benzeyen bu bebeğin güzelliği konusunda dürüstçe bir kanaat edinmeye uğraşırken eve imam girmişti.